Ayrım 9.
Temel araştırma ve uygulamalı araştırma. Bu kitapta bilim ve araştırma sözcüklerini temel araştırma, yani yeni bilgiler elde etmek için keşfe çıkmak anlamına kullandım. Araştırmanın uygulamalı araştırma veya teknoloji dediğimiz temel araştırmalara dayanılarak elde edilen bilgiyi insan ihtiyaçlarının karşılanmasını uygulayan çok daha geniş bir dalı var. Temel ve uygulamalı araştırma yapmak birbirinden oldukça farklı. Uygulamalı araştırmalarda temel bilgi el altında bulunduğundan ulaşılması istenen özel üretim amaçları önceden belirlenebilir. Araştırmacı gruplarına belirli görevler verilebilir. Anlaşmalar yapılabilir. İş adamları böyle bir projeye sermaye yatırabilirler. Örneğin Ay'a veya Mars'a araç göndermeyi planlamak ve araç yapmak veya çok büyük miktarlarda çocuk felci aşısı üreterek topluma bağışıklık sağlamak bu tür girişimlerdir. Temel araştırma ise aksine bilinmeyenin incelenmesidir. Yol gösteren yoktur. Araştırmacı aklı, düş gücü ve merakıyla baş başadır. Beklenmedik olaylar olağandır ve araştırmacı bunlardan işe yarar şeyler çıkartmaya çalışmalıdır. Başlangıçta hiç zamanlama yapılamaz. Ortaya çıkan çalışma ancak birkaç yıl sonra değerlendirebilir. Bu arada bilim adamı yeteneğini ve hipotezlerini geliştirmeyi sürdürmelidir. Uygulamalı araştırmacılar bilinen prensipleri kendi özel amaçlarını gerçekleştirmekte kullanmak zorundadırlar. Temel araştırmacılar ise bunların dayanacağı prensipleri bulur. Teknolojinin durmadan ilerleyen yeni bilgi cephesi olmasaydı, zavallı ve aptal bir dev olacağını söylemeye gerek yoktur sanırım. Bugün Amerika'daki sağlık bakımına bir göz atmak durumun özelliğini kavramaya yeter. Temel araştırma birçok hastalığın yok edilmesini ve tedavisini bir dizi büyük gelişmeyle olanaklı hale getirdi. Ama geri kalan hastalıkların dizginlenmesi henüz bilmediğimiz geniş bir alan oluşturuyor. Ancak yeni bilgiler elde edilmesi, kanserin ilerlemesini, kalp hastalıklarını, enfarktüsü, genetik hastalıkları ve benzerlerini durdurabilir. Uygulamalı araştırma sürekli daha ayrıntılı ve pahalı makineler yapıyor. Bunlar ancak birkaç hastanın yararına kullanılabiliyorlar. Fakat kaçınılmaz olarak gittikçe hepimize daha pahalıya mal oluyorlar. Kanser ameliyatı, yapay böbrek makinesi, diyaliz, yapay kalpler, benzer tedavi araçları bilinen temel prensiplerin yaratıcı uygulamalarda kaynak olduğu birçok durum, hastalıklar üzerine bugünkü temel bilgimizin yetersizlerinden doğan boşluğu doldurmaya çalışan pahalı tamponlardır. Amerikalıların tıbbi ve koruyucu sağlık bakım masrafları şimdi yılda 200 milyar doları aşmakta ve bu miktar durmadan artmaktadır. Yine de bu sağlık faturasının sadece %1/2'si hastaları yenmek için gerekli bilgi üreten temel araştırmanın desteklenmesine harcanmaktadır. Bilimin desteklenmesi. Temel tıp araştırmasına sağlanan sınırlı destek, Amerikan hükümeti tarafından yeterli ve dikkate değer bir açıklıkla yönlendiriliyor. Öğrenim kurumları ve kuruluşlar, yetenekli öğrencilere hem mezuniyet öncesi hem sonrası eğitim için burslar veriyor. Bu öğrenciye kendisinin seçtiği bir yönetici öğretmenle, laboratuvarda öğrenimini bitip uzmanlık alanı belirlenene kadar çalışma olanağı sağlıyor. Öğrenci bundan sonra bir üniversitede veya bir araştırma kurumunda çalışan, bağımsız bir araştırmacının yanında işe girmek için başvurabilir. Başvurusu genç bilim adamının uğraşmak istediği problemle ilgili kesin durumunu belirler. Fikirlerini, tasarladığı deneyleri, işinin insan sağlığı için önemine inancını, bütün yeteneğini ve diş gücünü toplayarak geleceğini çizer. Başvurular hükümete danışmanlık yapan bir grup bilim adamı tarafından incelenir. Bu iş gözetleme inceleme olarak bilinir. Bilimsel yetenekler tartılarak başvurular öncelik sırasına sokulur. İşe alma, her yıl kongrenin ayırdığı fonlar tüketilene kadar sürdürülür. Bursu kazandıktan sonra araştırmacı çalışmasını istediği gibi yürütmekte ve sonuçlarını yayınlamakta oldukça bağımsızdır. Bu sistem, temel araştırmayı desteklemek konusunda herhangi bir yerde uygulanan sistemler içinde en iyisidir. En çok ümit veren projelerin seçilmesini sağlam alır, bağımsız çalışmayı yüreklendirir. Diğer yanda bilim adamını hesap verme durumunda tutarken, incelemelerde gerekli esneklik için ve beklenmedik olayların araştırılması yeterli payda bırakır. Bilginin kullanım alanları. Bilgi ve sağlanması yöntemleri. Bilim, ahlak açısından tarafsızdır. Doğanın gizleri insanların kendilerini keşfetmelerini bekliyor. Ama toplumun bilgiyi kullanışı ahlak açısından çok ender olarak tarafsızdır. Çünkü bilgi güç kaynağıdır ve hem iyi hem de kötüyü yapmak için güçlü olma isteği insanlığı başlangıcından beri şiddetle sarmıştır. Yalnızca sağlık alanındaki bilgi susuzluğumuz bile yaşamdan beklentilerimizi etkileyici artışlara yol açmıştır. Kadınların çocuk doğurmalarını denetleyebilme olanakları, veba, kolera, tüberküloz, çocuk felci, çiçek ve difteri gibi hastalıkların yok edilmesi, vitaminler ve beslenmedeki genel ilerlemeler, tıpta hastalık belirtilerinin bulunmasında ve tedavide X ışınlarının kullanılması, sayısız bağışıklık sağlayıcı, hormonal, nörolojik, genetik aksaklıkların önlenmesinde ve tedavisindeki ilerlemeler ve bunun gibi kuşkusuz tıp bilimi için anıtsal bir birikim oluşturuyor. Ve temel bilimde bu kitapta sözü geçen çok önemli son gelişmeler yüzünden kanser, genetik hastalıklar ve kardiyovasküler hastalıklar gibi önemli insan hastalıklarını daha etkin tedavi edebileceğimizi veya tümüyle ortadan kaldırabileceğimizi iyimserlikle bakmak için her türlü nedenimiz var. hükümetin politikası izin verirse. Diğer yandan karanlık görünen bir konu var. Dünyanın toplam DNA dağarını gittikçe artan nükleer araçlarla tehdit ediyoruz. Suyumuzu, besinimizi ve havayı tehlikeli bir sayıya ulaşan endüstriyel kimyasal maddelerle zehirleyip kirletiyoruz. Bütün yaratıkları güneşten gelen öldürücü radyasyondan koruyan ozon tabakasını bozuyoruz. Doğum kontrolü yöntemleri olduğu halde yeryüzünü besleyebileceğinden daha fazla çocuk yapıyoruz. Öyle görülüyor ki insanlar ulaşabilecek en yüksek mutluluğu ve en derin ızdırabı elde etmek için kendi kendileriyle yarışıyorlar. Bilimsel araştırma düzenlemeli midir? Kısaca bilim, bilinmeyen ışık tutmak, doğada zaten var olan şeyleri açığa çıkarmaktır. Ama ivedi bilgi elde edilmesi insanlara ve hükümetlere güç sağlıyor. Bilginin toplumun değerlerine göre iyiye veya kötüye kullanılması olası. Özgür bir toplumda kötüye kullanılmayı önleyip iyiye yönelişi yüreklendirmek istiyorsak, çözümü insanların değer yargılarında aramalıyız. Bunun yolu bana çok açık geliyor. Diğer yanda bilim baskı altına almanın daha kolay bir yol olduğunu savunan bazı kimseler de var. Yalnızca kaynakları kısarak da amaçlarını gerçekleştirebilirler. Çünkü çağdaş araştırmanın çok pahalı olduğu bir gerçek. Ama biyomedikal araştırmayı sınırlamaya denersek sonucu hızla görebiliriz. İnsanlar kendilerini etkileyen hastalıkları anlamaya çalışmaktan alıkonamazlar. Eğer yeni bilgiler elde etmek için yapılan araştırmalar sınırlanırsa, yalnızca uygulamalı araştırmaya yönelerek elimizdeki bilgiyi kullanmayı sürdürebiliriz. Örneğin çocuk felci aşısını elde etmemizi sağlayan temel araştırmanın yapılması önlenmiş olsaydı, çocuk felci kurbanları için yeni ve daha iyi aletler bulacaktık. Daha büyük ve karmaşık demir ciğerler vesaire yapacaktık. Yeni bilgi elde etmek için araştırmanın bırakılmasının ve elimizdeki bilgiyle yetinmeye zorlanmanın neye varacağını söylemek mümkün. Tıp, yalnızca mekaniğe indirgenecek, tıkanacak, fiyatlarsa artmayı sürdürüp hastalar kötü duruma düşecekler. Bugün biz tarihte hiçbir zaman görünmemiş bir olgunun, son 45 yıllık hızlı gelişimin güncel insan hastalıklarına uygulanmasının eşiğindeyiz. İyiye gidiş başka bir deyişle insanların acılarını azaltacak daha hızlı bir gelişme için elimizde çok büyük bir potansiyel var. Tıp araştırmalarında yararlılık ve risk. Son zamanlarda kamunun ilgisi yeniden birleştirilmiş DNA veya genlerin birbirlerine dolanması üzerine deneylerin insana zararlı olabileceği tartışmalarına yönelmiştir. 5. bölümde gördüğümüz gibi herhangi bir bitkinin veya hayvanın DNA'sını bakterinin DNA'sına katmak olası. Bundan sonra bakteri üreyip eklenmiş DNA'dan bir sürü kopya yapılabilir. Burada bakteriler yalnızca eklenen herhangi bir seçilmiş DNA parçasının kopyalarını yapabilen fabrikalar durumundalar. Biyologlar bu yöntemi genlerin üzerine bilgimizi aktarabilmek için şimdiye kadar bulunmuş en önemli yöntemlerden biri gözüyle bakıyorlar. Böylece genlerin yapılarını, çalışma durma davranışlarının ayarlanışını inceleyebiliyoruz. Bundan önceki 2 bölümde embriyogenez ve kanser üzerine çözüm bekleyen olgun problemleri birlikte inceledikten sonra bu yeni tekniğin çok geniş gen ifadesi problemini anlamadaki değerini gözünüzün önüne getirebildiğinizi umarım. Bazıları şöyle sorular yöneltmişlerdir. Eklenen genler bakteriyi insan için tehlikeli olabilecek bir biçime sokabilir mi? Böyle deneyler evrimi doğal gidişinden saptırıp ileride tehlikeli olabilecek yeni canlı biçimleri oluşturabilirler mi? Hücrelerin kendilerine DNA eklenmesiyle değişebileceklerini görmüş bulunuyoruz. Örneğin Avery deneylerinde hastalık yapan bakterilerin DNA'sı zararsız bakterilere verildiğinde onları tehlikeli bakteriler haline getirmişti. Ama böyle deneylerde gerçekleştirilen DNA hücre bileşimleri genlerin yapay eklemelerle birleştirmelerine göre önemli farklar gösterir. Avery deneylerinde yapılan yeni DNA bileşimleri doğaldı. Hücrenin içinde bakterinin kendisi tarafından tanışık olduğu genleri kullanarak gerçekleştiriliyordu. Yeni bir şey yaratılmıyordu. Tehlikeli pneumokokus zaten yeryüzünün bir yaratığıydı. Öte yandan sonradan katmalı genler yapaydır. Deneyici özel teknikler kullanarak herhangi bir DNA parçasını bakterinin DNA'sına dolar. Bu DNA bir sivrisinekten, bir filden veya bir insandan alınmış olabilir. Burada en azından kuramsal olarak daha önce hiç görülmemiş, beklenmeyen sonuçlar doğurabilen, gerçekten yeni bir gen bileşimini yaratma olasılığı var. Bu nedenle bu dalda çalışan araştırmacılar işlerini yaparken belirli önlemler alırlar. Daha fazla bilgi sahibi olana kadar bu hipotetik risklere karşı uyanık davranıyoruz. Rastlantısal olarak ortaya çıkabilecek bir organizmanın bize zarar verip vermeyeceğini bu kitaptan öğrendiklerimizle değerlendirebilecek miyiz? Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki öğrendiklerimizin ışığında böyle bir olgu son derece olanaksızdır. Hatırlayacaksınız, hemen hemen her zaman bir organizmanın DNA'sında bir değişikliğin olması onun için zararlıdır. Başka bir deyişle yaşamını sürdürebilme kapasitesinde azalmaya yol açar. Bir benzetme yapalım. Shakespeare'in oyunlarına rastgele eklenen cümlelerin onları daha iyi yapması pek olası değildir. Bu söylediklerimiz sonuçta bir organizmanın evriminin DNA'daki değişmelerle olduğu gerçeğiyle çelişmez. DNA'nın değişmesi veya DNA'ya ek yapılması gelişmeler üretebilir. Ama 5. bölümde gördüğümüz gibi bu gelişmeler enderdir. Temelinde DNA değişiklikleri ister mutasyonla, ister bizim dışarıdan bilerek eklediğimiz yabancı genlerle olsun, yaşamı sürdürebilme şansını azaltma özelliklerinden dolayı zararlıdır. Buna göre sonradan eklenmiş yabancı DNA'nın bir organizmayı tehlikeli hale getirmesi şöyle dursun, tümüyle tersi olur. Hemen hemen her zaman organizmayı daha zayıf hale getirecektir. Bir bakteri DNA'sını değiştirmenin hemen her zaman bakteri yaşamını sürdürebilme bakımından daha az uygun hale getirdiği genel gözleminin yanı sıra bu araştırmalardaki risk payını daha da azaltan başka bir düşünce daha vardır. Evrim ve genetik bize hastalık yapan organizmanın yapısının son derece karmaşık olduğunu söyler. Tifo, veba, difteri, tüberküloza neden olan bakteriler ve benzerleri milyarlarca yıldır evrimin potasında dövülmüş çok karmaşık gen organizasyonlarıdır. Biz insanların birkaç yıllık gen kabazlığı deneyiyle doğal evrimden geçmiş genlere benzer genler yapabilmemiz olanağı düşünülemez. Bir örnek. Virüsler bizim evrimsel geçmişimizde etkin hücre işgalcileri olup çıkmışlardır. Bunların DNA'ları hücre içine protein koruyucular içinde taşınır. Bir defa bir virüs DNA'sı bir hücrenin içine girdi mi, onun iç düzenini daha çok virüs üretmek üzere ayarlar. Virüsün DNA'sını çıkarsak ve bakterinin DNA'sını eklesek yararsız bir birleştirme yaptığımızı umarız. Bu öneri son zamanlarda sınanmıştır. Araştırmacılar kanseri neden olan virüsün DNA'sını alıp bakteri DNA'sına yerleştiriyorlar. Hücreleri bu virüsle kolayca kansere dönüşebilen farelere kanser virüsü DNA'sı taşıran bakteriler veriliyor. Ama fareler kansere yakalanmıyorlar. Sonuç, kuzu kılığında kurt DNA'sı işlemiyor. Umarım bu kitabın önceki bölümlerinde mutasyonların ve DNA karışımlarının rastlantısal olaylar oluşu ve evrimin böyle olaylarla belirlendiği yeterince açık anlatılmıştır. İnsan denetimindeki DNA'nın 3 milyar yıldır doğanın denetimindeki DNA'nın yanında bir anlam olabileceği düşüncesinin herhangi bir biyolojik kanıtlaması yoktur. Laboratuvarda DNA'ların karıştırılması da yeni bir olay değil. 1930'lardan beri bakterilere DNA ekleyip Avery'nin deneylerinde olduğu gibi kalıtsal dönüşümler sağlıyoruz. Son 7 yıldır yeni DNA karışımları deneyleri önlem alınmadan sürdürülmektedir. Ve bu tür gen karışımının doğada sık sık olduğuna inanmak için nedenlerimiz de var. Açıkçası bütün insanların hükümetin eylemlerini incelerken yararlılığa karşı riskleri tartarak seçme yapmaları görevleridir. Buna uygun bir örnek 1977'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Massachusetts, Cambridge'de DNA'nın yeni bileşimleri deneylerine bağlı olarak ortaya çıktı. Harvard Üniversitesi'ne gelişen yeni DNA bileşimi araştırmaları üzerine çıkan aşırı söylentilerden rahatsız olan Kent Meclisi, bir vatandaşlar komitesini uzmanlardan bilgi almak, problemi incelemek ve ona göre bir eyleme geçmek üzere görevlendirdi. Tüm sorumlulukları sıkı çalışan komite üyeleri, araştırmanın NIH'nin, Amerikan Milli Sağlık Kuruluşu şart koştuklarının yanı sıra bazı akla yakın ek önlemlerle sürdürülmesini kararlaştırdı. Kent Meclisi bunu kabul etti ve komite üyeleri hem kentte yaşayanların hem de bilim adamlarının takdirini kazandılar. Bu mutlu sonuç vatandaşların önemli bilimsel konuları anlayıp onlarla ilgili sorumlu kararlar alacağı inancımı destekliyor. Yeni DNA düzenlemeleri yapılması öyküsü şu soruları getiriyor. Eğer görülen riskler nedeniyle bilgi araştırması engellenirse o zaman yalnızca riskli olmayan konuları mı inceleyeceğiz? Risksiz bilgi ne çeşit bilgidir? Bilinmeyeni araştırırken niye tehlikeli olduğunu nereden bileceğiz? Ne güvenceli olabilir? Kuşkusuz hangi konuda olursa olsun güvenceli çalışan araştırmacı sadece yan gelip yatan araştırmacıdır. Gelecek. İnsanoğlu kendi gelecek evriminin koşullarını yaratmıştır. Diğer canlı türlerinin hepsinin aksine yalnızca biz kendi çevremizi geniş ölçüde biçimleyebiliyoruz. Çoğu zaman da kendi zararımıza. Şimdi kaderimiz doğal çevrenin bize etkilerinden çok, bizim kendimizin dünya yaptıklarımızla belirleniyor. Bu olguya kültürel evrim diyoruz. Tümüyle yeni bir oyun. Düşüncelerimizi haplarla değiştirebilir, havayı, suyu, besinleri zehirleyebilir, genlerimizi bozabilir, bazı hayvan türlerini yeryüzünden hepten silebilir, enerji kaynaklarımızı bize gerçekten gerekmeyen şeyler üreterek harcayabiliriz. Diğer yandan yaşam süresini uzatabilir, hastalıkları ortadan kaldırabilir, sefaleti azaltabilir, güzelliği, rahatlığı, neşeyi yaratabiliriz. Zehirle doldurduğumuz havayı müzikle de doldurabiliyoruz. Hem güzellik ve neşe yaratmak hem de anıtsal sefaletleri oluşturmak için hemen hemen sonsuz denebilecek bir yeteneğimiz var. Evrimin bütün yaratıkları için yaşamı daha iyi yapmak görüşünde ve isteğinde olup olmadığımızın yanıtı geleceğin örtüsü altında gizli. Ama emin olabileceğimiz bir nokta var. Merakların özgürce tatmin edilmesini engelleyen toplumun geleceğe bırakacak çok şey olmayacaktır. Anlamak için araştırmak, açlık ve seks gibi temel bir dürtümüzdür. Araştırmayı sürdürüp yine bir araştırmanın kendisi için de ödülümüzü bulmalıyız. Bilgi birikimimizi kocaman yaşayan bir kütüphaneye benzetebiliriz. Çağlar boyu kazanılmış bilgi orada herkesin incelemesine açık. Yeni yeni ciltler raflarda yerlerini bulmaya devam ediyorlar. Kitap adları arasında dünya üzerine kesinlikle bildiğimiz her şey var. Bunlar gelecekteki bilgiyi kurmak için temeli oluşturuyorlar. Her şeyi anlamamızı sağlayacak daha çok ciltlerimizin olmasını isteyebilirdik. Belki böylece insanın açgözlülüğünü denetlenebilir, daha çok akıl ve sevgi elde edebilirdik. Ama bazı şeyler henüz yazılmamış durumda. Yazılmamış ciltlerin eksikliği raflardakinin değerini azaltmamaktadır. Bazılarına göre bilim yoluyla sağlanan bilgi, bilinmeyen esrarlı konuları kaba ve duygusuzca aydınlatarak yaşamı insanlık dışı haline getiriyor. Bilimin neleri aydınlattığını gördükçe, kendi yapımızdaki akıl almaz güzelliğe ve marifete hayran olmamak elde değil. Derimizin altındaki DNA, RNA ve protein arasındaki hızlı alışverişi anlamakla kazançlı mıyız? Yoksa bir şeyler kaybettik mi? Okuyucularımın kazançlı olduklarını hissettiklerini umarım. Moleküllerin işleyişini anlamaktan hiç hoşlanmayanlar, kendi kişisel gerçeklerini beslemek için doğanın gizlerini olduğu gibi bırakmak gereksinimi duyanlar da bilimin yalnızca bilinmeyenin yüzeyini hafifçe çizmiş olduğunu öğrenerek rahatlayabilirler. Keşfedilmeyi bekleyen bilgi hala şimdiye kadar açığa çıkanların kat kat üzerinde. Merak, güzellik, ilham, düşleme, büyü, esrar ve gönlünüzün seçtiği tanrılar için. Şimdi de her zamanki kadar çok yer var. Hayatın kökleri. Mahlon B. Hoagland, 3. kaset, 1. yüz ve kitabın sonu. Kitapta kullanılan terimler. 1. bölüm. Atomlar. Canlı maddeyi oluşturan en küçük birimler. Atomların yüzün üzerinde değişik çeşidi vardır. Ama canlılarda 5 temel atom, karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen ve fosfordur. Moleküller. Kimyasal yollarla birbirine bağlanmış atom grupları. Atomlardan ortalama 10 kat daha büyüktürler. Nükleotitler, DNA ve RNA zincirlerinin halkalarını oluşturan moleküller. DNA'da bu moleküller 4 çeşittir. Adenilik asit, guanilik asit, sitidilik asit, timidilik asit, RNA'da ise timidilik asitin yerini üridilik asit alır. Diğerleri DNA ile aynıdır. Amino asitler, protein zincirlerinde halkaları oluşturan moleküller. Bunların 20 çeşidi vardır. Çoğunlukla isimlerinin ilk 3 harfiyle gösterilirler. Entropi, bir sistemde düzensizlik durumuna ilişkin bir kimya terimi. Enerji, bir sistemin işlevini yerine getirebilme kapasitesi anlamına bir kimyasal terim. İkinci bölüm. Bilgi. Bir makineyi bir şeyi nasıl yapacağını öğreten semboller dizisi. Gen, hücrenin makinesine belirli bir protein yapmasını anlatan bir bilgi parçası. Gen grupları, katımsal özellikleri belirleyen protein gruplarının yapılışını belirlerler. Genetik bilimi. Kalıtım bilimi. DNA, uzun bir nükleotit zinciri, biyolojik bilginin kimyasal biçimi ve genlerin maddesi. Proteinler, özel düzenleri olan amino asit zincirleri, canlıların yapısı ve işlevinin çoğu proteinlerden oluşur. RNA, DNA'ya benzeyen bir nükleotit zinciri. Mesajcı RNA, mRNA, bir gen uzunluğundaki DNA'nın RNA'daki kopyası. Ribozom, bir RNA ve protein birleşimi, transfer RNA'nın, tRNA, yardımıyla ve amino asitlerin varlığında mesajcı RNA'yı okur. Amino asitleri protein oluşturmaları için uygun düzende birbirine ekler. Transfer RNA, tRNA, amino asitlerin birbirine eklenmek üzere ribozom eritilmeden önce bağlandıkları küçük RNA molekülleri. Bakteri, tek hücreli bir canlı biçimi, hayvan hücrelerinden çok daha küçük ve basit. Çoğunlukla enerji kaynağı olarak yalnızca basit tuzlar ve bir şekeri kullanarak yaşarlar. Virüs, yalnızca bir canlı hücre içinde üreyebilen bir DNA, bazen de RNA ve protein birleşimi. Üçüncü bölüm. Ozon, birbirine eklenmiş 3 oksijen atomu. Bu moleküller dünyanın atmosferi üzerinde birikip UV ışınlarına karşı koruyucu bir tabaka oluştururlar. Enzim, özel kimyasal işlevi olan protein molekülü. Katalist gibi davranarak reaksiyonları hızlandırırlar. Zar, membran, bir hücrenin içindekileri sarıp onu çevreden koruyan bir yağ ve protein birleşimi. Dördüncü bölüm. Klorofil, bitkilerin yeşil renkli molekülleri, ışık enerjisini tutabilirler. Kloroplastlar, bitki hücreleri içinde tutulan ışık enerjisinin ATP'ye dönüştürüldüğü bölmeler. Mitokondriya, hücreler içinde şeker moleküllerinin ATP yapmak için yakıldığı bölmeler. ATP, adenozin trifosfat, hücrelerde yararlı kimyasal enerjinin hücrenin çalışmasını sağlayan biçimi. AMP, adenozin monofosfat. Pirofosfatı eksik ATP. PP, pirofosfat. Birbirine ekli iki fosfat. PP artı AMP, ATP'dir. Yanma. Bir molekülün, diyelim şeker molekülünün oksijenle birleşmesi sonucu enerjinin serbest kalması. Elektron. Atomun hareket halindeyken elektrik akımı oluşturan negatif yüklü parçacığı. 5. bölüm. Evrim. İlkel canlı biçimlerinin gelişerek bugünkü biçimlerine ulaşması süreci. Mutasyon. DNA'nın yapısının kimyasal veya fiziksel bir etkiyle değişmesi. Bir mutajen, mutasyonun neden olan etkidir. Mutagenesis, mutasyonun üretilmesidir. Plazmit. Bakterilerde bulunan ve bakteri hücresinin içine girip çıkma yeteneği olan küçük, yuvarlak bir DNA parçası. Yeniden eklenmiş. Rekombinant DNA. Değişik kaynaklı iki DNA zincirinin uç uca eklenmesi. Başka bir organizmanın DNA'sı, bakteri plazmidinden kesilmiş bir DNA parçasına eklenir. 6. bölüm. Doğal seçme. Çevrenin belirli bir organizma çeşidini tercih etme veya etmeme süreci. 7. bölüm. Embriyo. Gelişmesinin erken aşamalarındaki canlı. Rüşeğim, oğulcuk. Gen ifadesi. Gen dilinin protein diline çevrilmesi sonucu protein yapımı. Represyon. Bastırma. Bir genin proteini çevrilebilmesini engelleyen biçimde kapatılması. Represör. Bir genin ifadesini, belirtilmesini engelleyen bir protein molekülü. Bakteriyofaj. Kendi neslini üretmek için bakterileri kullanan bir virüs. Rejenerasyon. Yenilenme. Kopan organın yerine gelmesi. Klon. Bir tek hücreden üremiş hücreler topluluğu. 8. bölüm. Karsinojenik. Kanser üreten. Kanser virüsü. Normal bir hücreyi kanser hücresine dönüştürebilen virüs. Karsinojen. İnsanlarda ve hayvanlarda kansere neden olabilen kimyasal. Teratoma. Saç, kemik gibi dokularda değişiklik ortaya çıkarabilen özel bir kanser çeşidi. Hormon. Bedenin bazı özel hücrelerinde üretilen bir kimyasal. Kan dolaşımı yoluyla diğer hücrelere taşınır ve bu hücrelerin özelliklerinde değişiklikler yapar.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25